Atışı.
Sevgili dinleyiciler, TRT efsanelerinden bir tanesi Tansu Polalkan abimiz, misafirimiz. Tansu abi hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biraz tanıtım abartılı gibi geldi bana ama yine de teşekkür ediyorum.
Estağfurullah, siz bizim için efsanesiniz. Efsane sağ olmaya olun, devam ediyorsunuz. Bugün de sizi misafir ettiğimiz için onur duyuyoruz Meteorolojinin Sesi Radyosu stüdyolarında. Tansu abi müsaade ederseniz elektronik posta adresimizi, telefon numaramızı hatırlatalım. O keyifli sohbet sonrasında hızlıca başlasın. Sevgili dinleyiciler, bizlere elektronik posta yoluyla ulaşmak isterseniz ka@mgm.gov.tr elektronik posta adresimiz. KA köşe atışının baş harfleri, MGM Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün baş harfleri ka@mgm.gov.tr elektronik posta adresimiz. Bir diğer iletişim kanalımızda telefon numaramız olacak. 0312 alan koduyla 302-25-25 numaralı telefonumuz da program boyunca açık olacak. Sorularınızı, yorumlarınızı, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. 0312-302-25-25 numaralı telefonumuz program boyunca açık, yeniden hatırlatalım. Ve sevgili dinleyiciler, keyifli sohbet başlasın. Sizin de tabii ki sorularınızı bekliyoruz program boyunca. Tansu abi, futbolda artık heyecan yavaş yavaş azalıyor. Şampiyon geçen hafta belli oldu. Bu hafta bir derbi ateşi vardı. Derbinin heyecanı da maç bitiş düdüğüyle birlikte sona erdi ama maalesef istemediğimiz görüntüler yansıdı ekranlara, gazetelere bu hafta sonunda. Özellikle Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra, siz yıllardır sporun içinde, futbolun içinde olan bir isimsiniz. Yorumculuk yapıyorsunuz, anlatıcılık yapıyorsunuz hala. Sizin bakış açınız bizim için önemli. Nasıl yorumlarsınız bu istemediğimiz hadiseleri?
Bu istemediğimiz hadiselerin başlangıcı bence önce statların ayrılmasından kaynaklandı. Çünkü eskiden Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray seyircisi, şimdiki adıyla Beşiktaş İnönü Stadı dediğimiz, daha önceki adı işte Mithatpaşa olan, Dolmabahçe olan stadyumda birlikte maç seyrederlerdi. Yenilen yeneni tebrik eder. Maçtan sonra kol kola girilir, gidilir. Takımlar, kulüpler birbirlerine baklava gönderirler. Bir espridir. Yenilen takımın taraftarları ne kadar üzgün de olsalar yenen taraftarlarla iç içeydiler. Bu statların ayrılması, deplasman takımlarının seyircilerinin sayısının azalması. İkincisi tesisleşme. Gerçekten Türk futbolu için tesisleşme çok önemli. Futbolcuları birbirinden kopardı. Şimdi ben Ankara'da hatırlıyorum, karşılıklı gelecek iki takımın futbolcuları bir pastanede yahut aynı otelde kamp yaparlar. Hı hı. Stada gelirler, maç oynanır. Maçtan sonra yine o futbolcuları sahada zaman zaman birbirine faul yapan, birbiriyle çekişen, birbirine sert giren futbolcuları maçtan sonra yine aynı pastanede, hı hı, bir arada görebilirdik. Ama tesisleşme başlayınca futbolcular birbirlerinden koptular. Yani bir asosyal, futbolcular arasında bir asosyal durum ortaya çıktı. Bir başka unsur, yöneticilerin konuşmaları, hı hı, ve bu konuşmaları tabii televizyonlarda ve de yazılı basında fazlasıyla abartarak taraftarlara aktarmaları, hı hı, gerilimlere neden oluyor. Dolayısıyla bütün bunlar bu olayların ilk nedenleri gibi görünüyor. Bunun dışında tabii sosyoekonomik nedenler var, insanların, hı hı, deşarj olma arayışları var. Bir de seyirci profilinin değişmesi var. Şimdi ben maç anlatmaya gittiğim birçok kentte orada sohbet ettiğimiz zaman o şehrin ileri gelenleri ya da statta görevli olanlar seyirci sayısının azaldığından söz ediyorlar. Seyirci sayısı niye azalıyor? Çünkü artık şehirlerde sosyal imkanlar, kültürel imkanlar fazlalaştı. Evet. Yani internet kafeler var, pastaneler var, belki gençlerin gidip dans edebileceği yerler var. Hı-hı. Dolayısıyla futbol seyircisinin profili burada da biraz değişince beklenmeyen olaylar ortaya çıkmaya başladı. Biraz da tabii futbolcuların, teknik adamların, yöneticilerin de çok sağduyu sahibi olmaları lazım. Mesela bence Aykut Kocaman, ki futbolculuk döneminde de teknik direktörlük döneminde de beyefendiliğiyle tanınan, bilinen bir kişi. Ama bir Galatasaray maçı öncesi alkışlamayacağız demesi, bence bir miladın ortaya çıkmasına engel oldu. Fenerbahçeli futbolcular, Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray'ı alkışlasalardı, hı hı, bu çok iyi bir örnek olabilirdi. Hatta maç bittiği zaman bile Galatasaraylar orta sahada sevinirlerken Fenerbahçeliler onlarla bütünleşseydi sahada, bunlar seyirciye verilen doğru mesajlar olacaktı. Bir de seyircinin yanlış algıladığını tahmin ettiğim bir şey var. Futbolcular sahada birbirlerine sert giriyorlar, faul yapıyorlar, tartışıyorlar ama onlar yine günlük hayatlarında birçok, evet, zaman bir araya geliyorlar. İşte bakın yaz tatili geliyor. Fenerbahçeli futbolcularla Galatasaraylı futbolcuların aynı tatil köyünde tatil yaptıklarını, denize girdiklerini, gece kulüplerinde beraber gezdiklerini görecekler. Onun, evet, için bunun ayırdında olması gerekiyor futbol severler. Dolayısıyla bu olayların yatışması biraz da tabii yöneticilerin vereceği demeçlere de, hı hı, bağlı oluyor. İşte biz yeneriz, alkışlamayız. İşte Galatasaray bunu yaptı, Fenerbahçe bunu yapmadı gibi şeklindeki sivri demeçler taraftarı biraz olsun tedirgin ediyor. Tabii taraftarı da ayırmak lazım. Taraftar duygusal olandır, hı hı, takımını sevendir, fanatik de kavgacı olandır. Evet. İşte bu ayrımı çok iyi yapmak, o fanatikleri soyutlamak gerekiyor bütün bu olayların düzlüğe çıkması için.
Belki de gerçek anlamda taraftarlar da rahatsız bu durumlardan.
Mutlaka rahatsız, çünkü taraftarlar arasında da kavga oluyor. Ben maç anlattığım yerlerde önüme bakıyorum bazen. Hı hı. Aynı takımın iki taraftarı birbirine girmiş. Biri fanatik, biri taraftar.
Evet, evet, evet.
Fanatik kavga etmek istiyor. Taraftar olaya duygusal bakıyor. Belki sahada fanatiğin beğenmediği bir olayı alkışlıyor. Dolayısıyla bu fanatikle taraftar arasında da zaman zaman sürtüşmeler ortaya çıkıyor.
Evet, evet. Sevgili dinleyiciler, Tansu Polatkan misafirimiz, sohbetimiz devam ediyor. Şimdi Tansu abi, tabii siz az önce vurguladınız, Mithat Paşa stadından bahsettiniz, eski, evet, dönemden bahsettiniz. Birçok maç anlattınız meslek, evet, hayatınızın belki ilk yıllarında.
Daha çok anlatıp gidiyorduk tabii o stada.
Şimdi geçen bir anekdot aktardı bir yayın kuruluşu, hangisi hatırlamıyorum ama Gündüz Kılıç, Galatasaraylı Gündüz Kılıç rahmetlinin genel kaptan olduğu dönemde, Galatasaray Futbol Kulübü'nün genel kaptan olduğu dönemde futbolculara bir deplasman maçının haberini bir resmi yazıyla bildirdiğine dair bir haber vardı. Turgay abilerin, Metin Oktay'ların, evet, rahmetinin futbolcu, evet, olduğu dönemde hepsine ismine hitaben Sayın Turgay Şeren şu saatte şurada şu maç için bulunmanızı rica ederim. Gündüz Kılıç diye. Yani yönetici profili de dediğiniz gibi çok,
tabii,
farklıydı.
Çok önemli, çok farklı.
Süleyman Seba'yı yine hatırlıyoruz. Fenerbahçe'nin eski başkanlarından.
Fenerbahçe'nin düşünün ki Şükrü Saracoğlu başkanıymış,
evet, evet,
bir dönem. Tabii. Galatasaray'da çok önemli isimler, Doktor Ali Uraslar, hı-hı, vardı. Yani çok önemli isimler, çok büyük isimler kulüp başkanlığı yaptılar. Ona göre yönetim kurulları da çok, hı-hı, daha dikkatliydi ve futbol ne ekonomik olarak bu kadar çok büyüktü, hı-hı, ne de gerginlik olarak bu hale gelmişti. Dolayısıyla zamanla birçok şey aşındı ve maalesef biraz da ekonominin ve parasal gelişimin getirdiği bir gerginlik kulüpler arasındaki, takımlar arasındaki tartışmalara, gerilimlere neden oluyor. Bu da tabii ki seyircilere, taraftarlara, fanatiklere yansıyor. Ben çünkü taraftarla fanatiği ayırıyorum.
Evet, bunu özellikle vurgulamamız lazım. Evet. Altını çizelim. Şimdi tabii siz birçok da maç anlattınız, yüzlerce maç anlattınız ama bizi biraz böyle eskiye götürmenizi rica etsek. Yani bu tribünlerin iki takımın taraftarlarıyla kol kola maçların izlendiği günlere götürseniz. Hangi maçlar aklınıza geliyor Tansu abi? Yani sizin anlattığınız veya anlatmadığınız?
Az önce de söylediğim gibi bir Fenerbahçe Galatasaray, bir Fenerbahçe Beşiktaş ya da Beşiktaş Galatasaray karşılaşmalarından sonra hadise mümkün değildi. Yani bir taraf kazanırdı, sahada centilmence mücadele edilirdi. Mesela rahmetli Metin Oktay'la Naci Erdem'in, birisi Galatasaray'ın santrforu, diğeri Fenerbahçe'nin stoperi, hı hı, karşılıklı gelip oynadıkları, birbirlerine sert girdikleri, daha çok Naci Erdem'in biraz daha sert oynadığı bir dönemde dahi bir gerginlik, kavga, bir sahada tartışma mümkün değildi. Taraftarlar tribündeydiler. Amigoları vardı o zaman. İşte yanlış hatırlamıyorsam bir gardırop Fuat vardı. Hı hı. Galatasaray'ın amigosu, Fenerbahçe'nin amigosu vardı. Onlar olayları kızıştıran değil, taraftarları teşvik eden, futbolu sevdirmeye çalışan, maçı, oynanan maçı sevdirmeye çalışan insanlardı. Bunun en güzel örneği de en son Eskişehirsporlu Amigo Orhan'dı.
Evet, evet,
o,
evet,
bir örnekti. Gerçekten birçok Amigo'nun, birçok futbol severin örnek alması gereken bir kişiydi. Yani futbol sahalarında sadece futbol vardı. Tartışma, çekişme, hakemleri eleştirme, hakeme itiraz gibi şeyler söz konusu değildi. Ama işte profesyonelliğin getirdiği, ekonomik durumun getirdiği, çünkü futbolculara öylesine büyük primler teklif ediliyor federasyonun kazanan kulüplere verdiği o kadar büyük ücretler var ki, dolayısıyla bunlar sahadaki gerginliğe ve ille de maçı kazanma hırsına dönüştürüyor işi.
Evet. Sevgili dinleyiciler, Tansu Polatkan abimizle sohbetimiz devam ediyor. Köşe Atışı programının bugünkü misafiri Sayın Tansu Polatkan. Şimdi Tansu abi, tabii ligin artık boyu kısaldı. Son bir hafta ve Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti.
Evet.
Biraz artık günümüze dönelim. Keşke eskiyi hep konuşsak. Programı eskiyle doldursak ama yani konuşacak o kadar çok şey var
çok
ki.
Çok şey var.
Ama biraz 2013 yılına dönelim. Bu sezon size göre nasıl geçti? Galatasaray 68 puan var şu anda. Eğer son maçta kazanırsa 71 puanla çok düşük bir puanla şampiyon oldu. Bu ligi siz nasıl yorumlarsınız bu sezonu?
Bu sezon bence son yılların en çekişmeli ligiydi. Çünkü hadi Galatasaray belki kopardı gitti ama alt sıralara, ondan sonraki sıralamaya baktığımız zaman puan sıralamalarının ne kadar dar olduğunu görüyoruz. Takımlar birer puan, ikişer puan farklarla sıralanıyorlar. Ve de her hafta kazanan bir takım kaybeden birçok takımla yer değiştiriyor. Şimdi Galatasaray takımının sezon başındaki transferleri ve de Ocak ayında kadrosuna kattığı futbolcularla artık şampiyonluğun bir numaralı adayı olduğu belliydi. Fenerbahçe o 3 Temmuz sürecinde başlayan sıkıntıları yavaş yavaş üzerinden atmaya başladı. Kayıpları oldu, giden futbolcuları oldu. Ama onlar da kadrolarına kattıkları futbolcularla şampiyonluk yarışının içinde oldular. Tabii ki kazanmak var, kaybetmek var. Fenerbahçe'nin tabii 3 kulvarda da mücadele etmesi ve bu 3 kulvarın ikisinde hayal kırıklığına uğraması biraz sarı lacivertli futbolcuları da, kulübü de olumsuz etkilemiş olabilir. Ama Fenerbahçe ligin ikinci sırasında ve de Türkiye Kupası'nda final oynayacak. Yine kendisini Avrupa'ya çıkarabilecek şansa sahip. Yine bir kupa kazanma şansına sahip. Orta sıralara baktığımız zaman bu sene gerçekten Bursaspor, Kasımpaşa, bunlar çok iyi takımlar. Ligi zorladılar, üst sıraları zorladılar. Ordu Spor bana göre müthiş bir hayal kırıklığı ve belki de futbol dünyasında çok az görünen bir olayı yaşadı. Ligin 8. haftasında liderken şimdi ligden düşme durumuna geldi.
Hatta düştü. Düşmesi
düştü,
geçen hafta
tabii.
Kesinleşti.
Evet, kesinleşti. Burada bir teknik hata mı var, yönetim hatası mı var? Kulübün içinde neler yaşanıyor tabii ki bilemiyoruz. Bir Akhisar Belediye Gençlik Spor Takımı'nı takdir etmek lazım. Elazığ Spor'u takdir etmek lazım. Sezon başından beri hep ligin o düşecek 3 takımı arasında bulunan bu 2 takım bir anda fırladı, yükseldi, yukarılara çıktı. Hiç hesapta olmayan Büyükşehir Belediyespor ve Ordu Spor takımı da düşme noktasına geldiler. Yani son yılların en çekişmeli, gerçekten en ilginç ligiydi. Tabii güçlerin dengelenmesi lige en azından heyecan getiriyor. Belki çok kalite getirmese de heyecan getiriyor. Bu arada tabii ki bir de şu çok önemli. Artık antrenman bilimi var ve de bütün takımlar birbirlerine yakın ölçüde antrenman yapıyorlar. Yani dayanıklılık antrenmanları, taktik antrenmanları, buna benzer birçok antrenmanları eşit seviyede yaptıkları için kulüpler arasında da takımlar arasında da fark azaldı. Ama ne var ki belki bir Fenerbahçe'nin, belki bir Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu maçın kaderini değiştirecek işleri yaptığı için de onlar biraz daha ön plana çıkıyorlar.
Şimdi Tansu abi, tabii siz demin vurgu yaptınız Akhisar Belediye Gençlik Spor'a, ama bir isim belki de ligin ikinci yarısına damga vurdu, Gekas.
Gekas.
Değil mi?
Gekas Samsun Spor takımında da aynı çizgiyi sürdürmüştü, hatırlayacaksınız. Samsun Spor takımının belki de o dönemlikte kalmasını sağlayacaktı ama bunu başaramadı. Ama şu anda Gekas Akhisar Belediye Gençlik ve Spor takımını taşıdı ve de ben Gekas'ı seyrettiğim zaman şunu söylüyorum. Santrfor Gekas gibi olmalı. Gol pozisyonu bulduğu zaman golle sonuçlandırmalı. Çünkü birçok ileri uç adamına, santrfora bakıyoruz. Gol pozisyonu mutlaka gol olması gerekir diye düşündüğümüz bir anda top avuta gidiyor. Ama Gekas için böyle değil. Gekas belki maç içinde bir tane pozisyon buluyor, gol oluyor. İki tane pozisyon buluyor, golle sonuçlandırıyor. Benim için ideal santrfor tipi Gekas.
Ve de bütün takımlarda, yani Almanya Ligi'nde hatırlıyoruz, Bundesliga döneminde. Geçen sezon Samsun Spor'daydı. Son hafta Mesut Bakkal o dönem Samsun Spor'un başındaydı. Beşiktaş'ı İnönü Stadı'nda yendiler. sondan bir önceki hafta evet. Havaalanında Mesut Hoca ile karşılaşmıştık. Samsun'daki maç son maç, artık kesin kazanmamız gereken bir maç diyordu. Hatırlamıyorum.
Hangi Sivas Spor maçıydı, yanlış hatırlamıyorum.
O maçta puan kaybıyla Samsun Spor küme düşmüştü ama Gekas orada da çok büyük katkı sağlamıştı. Evet. Bu sene yine bakalım, seneye Akhisar'da kalacak mı Tansu abi, yoksa büyükler acaba yani bir Trabzon, bir Beşiktaş ister mi bilmiyorum.
Şimdi büyükler hep isim peşinde koştukları için Gekas'ı düşünmeyebilirler. Gekas'ın tabii yaşı da biraz ileri. Hı hı. Ama Akhisar Belediye Gençlik Spor takımında kalması da o takım için yararlı olacaktır. Hı hı. En azından orada yetişecek, altyapıdan gelecek futbolculara çok iyi bir örnek olması da çok önemli.
Tabii. Şimdi tabii ikinci yarının transferlerinden Gekas en dikkat çekici olanı. Evet. Galatasaray'ın çileklerinden, tırnak içinde söylüyorum. Evet. Bahsettik az önce Drogba'dan, Sneijder'den. Fenerbahçe için de Vebo katkısı. Vebo katkısı
çok önemli ve Vebo'nun Fenerbahçe'ye gelmesiyle Büyükşehir Belediyespor gerçekten büyük sıkıntı çekti. Çünkü Vebo o takımı taşıyordu ve de Vebo'nun gidişini de telafi edecek bir arayış içinde olmadı Büyükşehir Belediyespor ve gerçekten zor bir çizgiye geldi.
Şimdi Tansu abi, hemen düşme hattından söz açılmışken düşme hattını biraz konuşalım istiyorum. Ordu Spor ve Mersin İdman Yurdu artık PTT 1. Lig'de mücadele edecek seneye. O kesinleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Karabük, Akhisar Belediye Gençlik Spor. Ve bu üçü arasında artık hangisi düşecek diyoruz. Elazığ ve Gaziantep de garantiledi artık düşmemeyi. Ve önümüzdeki haftanın maçlarına baktığımızda çok çekişmeli maçlar var. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kasımpaşa'yla.
Evet.
İstanbul, bir diğer İstanbul takımıyla. Karabük Spor Fenerbahçe ile ve Ordu Spor Akhisar Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Bu üç maç çok önemli. Sizin düşecek üçüncü takıma ilişkin tahmininiz nasıl? Nasıl abi?
Vallahi maçlar... Normal şartlarda biterse İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un işi zor gibi görünüyor ama Karabük Spor'da Fenerbahçe ile oynayacak. Fenerbahçe takımı Ziraat Türkiye Kupası'nın hesaplarını yapma düşüncesi içinde olacak. Belki bir son zamanlarda çok kullanılan bir söz var. Rotasyon olabilir. Evet. O rotasyon sonucu Karabük Spor karşılaşmayı Fenerbahçe karşısında zorlanarak da olsa kazanma şansına sahip olabilir ama İstanbul Büyükşehir Belediyespor kazanırsa 39 puan yapacak. Evet.
Akhisar bir puan alsa yetiyor
Akhisar
aslında.
Akhisar bir puanla kurtarıyor. Tabii bu arada ikili averaj da çok önemli.
Evet.
Puan eşitliği halinde ama eşitlik olabilir mi? Şöyle eşitlik olabilir. İstanbul Büyükşehir Belediye 39 yapabilir. Hı-hı. Akhisar Belediye Gençlik yenilebilir. İkisi arasındaki ikili averaja bakılabilir.
Ya da Karabük'le Belediye Spor arasında ikili averaj olabilir.
Evet, beraberlik halinde birinin yenilmesi, birinin berabere kalması halinde. Ama kadro olarak baktığımız zaman, son haftalardaki çıkışlarına baktığımız zaman Akhisar Belediye Gençlik takımının, bir de lig içindeki performansına göz attığımız zaman deplasmanda maç kazandığını görmek mümkün. Onun için Ordu Spor'unda ben bu hafta oynayan kadrosuna baktım. Çoğunlukla lig boyunca oynayan 11 futbolcunun yerine çok değişik isimler vardı. Ya o futbolcular şehri terk ettiler ya oynamak istemediler. Dolayısıyla Akhisar Belediye Gençlik Spor takımı Ordu deplasmanında da şanslı gibi görünüyor bana.
Ve Karabük Spor'un da şu anda alacağı puan ya da puanlar Karabük'ü ligde tutabilecek. Fenerbahçe maçında konuştuk. Mesut Bakkal'a da yollar ayrıldı. Orada da
ayrıldı,
yine bir teknik adamla
yani
devam ediyor.
Son iki hafta kalı teknik adam değiştirmenin çok da bir anlamı olduğunu sanmıyorum. İşte Ordu Spor'da değiştirdi. Evet. Dünyanın en önemli teknik direktörünü getirmişti ama olay sadece teknik direktörle bitmiyor. Sahadaki 11 futbolcunun karakteriyle, disipliniyle, oyuna bakışıyla, profesyonelliğiyle ilgili, sadece teknik direktörle iş olmuyor.
Evet. Sevgili dinleyiciler, TRT efsanelerinden bir tanesi Tansu Polatkan abimiz, misafirimiz. Çok keyifli bir sohbet ilerliyor. Ümit ediyoruz siz de keyif alıyorsunuzdur bu sohbetten. Şimdi Tansu abi, Türkiye Kupası finalini konuşalım istiyorum biraz. Artık ligin boyu kısaldı dedik. Son bir hafta artık formalite maçları var ligde ama Türkiye Kupası maçı
tabii,
en çekişmeli maç
kupası,
şu anda.
Tabii.
Ve siz bir önceki Trabzonspor-Fenerbahçe eşleşmesinde Şanlıurfa'da oynanmıştı o karşılaşma. Şanlıurfa'daydınız.
Evet.
Maçta görevliydiniz.
Radyoda anlatmıştınız. Kardeşimle
Ünker Mutlu'yla birlikte ona da selam olsun. Ve o maç sonrasında Trabzonspor ve Fenerbahçe 2013'te yeniden karşı karşıya geliyor finalde. Bu maçta siz kimi şansı görüyorsunuz?
Şimdi Trabzonspor takımı son iki maçında 10 gol attı.
Evet, evet.
Yani Trabzonspor takımı en azından ligde şampiyonluk ümidini kaybettikten sonra bir dönem ligde kalabilecek miyiz endişesini yaşadı. Bu baskılardan kurtulduktan sonra da Trabzonspor daha sağlıklı düşünmeye, daha rahat oynamaya başladı. Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmenin sıkıntısını Galatasaray'ı yenerek atlattı. Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi. Hı hı. Belki biraz da o Galatasaray maçını kazanmanın getirdiği bir rehavet, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın getirdiği rahatlık Trabzonspor'u biraz daha ön plana çıkarıyor gibi geliyor bana.
Trabzon daha istim üstünde sanki değil mi,
evet,
şu anda?
Evet, Trabzonspor dediğim gibi o baskılardan kurtuldu, rahatladı, taraftarla barıştı. Hı hı. Onun için Trabzonspor biraz daha ön planda diye düşünüyorum ben.
Ki şunu da dinleyicilerimizle paylaşalım. Pazar akşamı itibariyle Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı da garantiledi. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ni garantilemesiyle.
Şampiyonlar Ligi'ni garantilemesiyle.
Final, evet. Kupa finalisti olarak o, evet, kontenjanda. Dolayısıyla Trabzonspor daha rahat diyorsunuz. Şimdi Tansu abi, PTT 1. Lig'e de bakalım istiyorum. PTT 1. Lig'de, evet, de yarış artık sona erdi. Orada iki takım, Süper Lig'de daha önce bulunmuş iki takım, Erciyesspor'la birlikte Çaykur Rizespor, PTT 1. Lig'de Süper Lig'e terfi eden, çıkan, yükselen iki takım oldu. 1461 Trabzonspor statü gereği şu anda playofflarda oynayamayacak. Manisa Spor, Buca Spor, Torku Konya ve Adana Demirspor da yine playoff'ta Süper Lig'e çıkacak üçüncü takım olmak istiyor. PTT 1. Lig'i nasıl yorumlarsınız? Bu sene size göre nasıl geçti bu lig?
PTT 1. Lig'de dikkat edersen Süper Lig gibi, evet, gerçekten puan aralıklarının çok dar olduğu, takımların güçlerinin birbirlerine yakın olduğu ama kadrolarının daha zengin olan ekiplerin ön plana çıktığını görüyoruz. Mesela Kayseri Erciyesspor ve Çaykur Rizespor Ocak ayındaki transferleriyle mevcut kadrolarına yaptıkları ilavelerle ligi sürdürdüler. Kayseri Erciyesspor zaten hep zirvedeydi, hep yukarıdaydı. Hı hı. Yaklaşık 25 hafta yanlış hatırlamıyorsam hep lider durumundaydı. İlk 2'den kopmadı. Bu grupta beni şaşırtan Manisa Spor oldu. Manisa Spor da zirveyi zorluyordu. Bir anda koptu ama bir Adana Spor karşılaşmasını son dakika, son saniye golüyle kazanması onların da playoff'ta kalmasını sağladı. Beni şaşırtan takımlardan birisi de Adana Spor'dur. Hı hı. İyi bir kadrosu vardı Adana Spor'un. Ligi zorladı, zirveyi zorladı. Ama Adana Demirspor lige kötü başlamasına rağmen, hı hı, Adana Spor'un üstüne çıktı. Bolu Spor ligden düşme endişesini yaşadı son haftalarda. Hep Kartal Spor'dan korkuyordu. Kartal Spor'un son iki maçını kazanması, Kartal Spor'un ligde kalmasını, Bolu Spor'un bir deplasmanda, hı hı, maç kaybetmesinin getireceği bir sonucu kötü düşünceler içinde yer alıyordu Bolu Spor'un, evet, ama onların korktukları olmadı. İşte bu grupta dediğim gibi beni Adana Spor, Karşıyaka ve Bolu Spor takımları biraz yanılttılar. Üçünün de hedefi Süper Lig'di lig başlarken, hı-hı, ama umduklarını bulamadılar. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 2 yıl önceki istikrarını sürdüremedi. Onlar da Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi, evet, ama son 2 sezondur istedikleri yerlerde olamıyorlar. Bu arada tabii ki Göztepe'nin ve de Ankara Gücü'nün ikinci lige düşmesi gerçekten futbol severler adına acı verici. Hı hı. Şöyle acı verici: Göztepe Türk futbolunu yurt dışında çok iyi temsil etmiş. Atletico Madrid maçıyla efsane olmuş. Hı hı. Rahmetli Adnan Suvari, Ali Artuner, Gürsel Aksel gibi isimleriyle şu anda sağ olan, Allah uzun ömür versin, Nevzat, Güzel Irmak, Fevzi Zemzem, Halil Kiraz gibi isimleriyle gerçekten bir döneme damgasını vurmuş bir takımdı. Evet. Ve de sezona başlarken de Süper Lig'i hedefleyen bir takımdı. Belki de PTT 1. Lig'de en çok para harcayan takımdı transferi için. Ama umduğunu bulamadı. Bunun dışında Ankara Gücü'nün geçen sezondan başlayan, evet, sıkıntıları var. Hem ekonomik sıkıntılar, hem iç çekişmeler, işte federasyonun, UEFA'nın verdiği yasaklar ve maalesef Ankara Gücü de bir döneme damgasını vurmuş bir Ankara takımıyken bugün, hı-hı, o da ikinci lige düştü. Ve de Ankara'daki futbol zafiyeti böylece ortaya çıktı. Yıllar önce Ankara'da 6 takım varken, evet, o zamanki adıyla Türkiye Ligi yahut birinci ligdi. Hı-hı. Bugünkü Süper Lig'de sadece Gençler Birliği takımı kaldı.
Şimdi Tansu abi, aslında bunu da konuşmamız gerekiyor. Sizin meslekte 40 yıl geride kaldı biliyorum. Evet, onu, evet, konuşmuştuk. 40 yıllık dönemde siz birçok maç anlattınız, birçok maç izlediniz. Sporun içinde olan bir isimsiniz. İzmir gibi, Ankara gibi iki dev şehrin takımlarından sadece bir tanesi şu anda Süper Lig'de Gençler Birliği. Altay maalesef artık PTT 1. Lig'de de değil geçen seneden itibaren. Ankara Gücü düştü. Ankara'nın birçok köklü takımı yok. İzmir'in yine Göztepe'si düştü,
evet,
bu sene. Bu iki büyük şehir. Tabii ki mesela Adana da bir futbol şehri aslında. O evet, iki takımı evet. Şimdi görünce aklıma o geliyor. Boluspor bir dönem o birincilikte çok büyük efsaneler yaratmış bir takım. Bir sürü takım var burada ama Ankara ve İzmir takımlarını biraz konuşmak istiyorum. O iki şehirle ilgili ne düşünüyorsunuz Tansu abi?
Şimdi Ankara takımlarının 6 takımla ligde olduğu dönemde çoğunlukla Karadenizli futbolcular hakimdi takımlarda.
Hı hı. O takımları bir hatırlatalım mı? Dinleyicilerimizden yani, belki genç olanlar hatırlamaz.
Ankara Gücü, Demirspor, Şekerspor, Hacettepe, Gençler Birliği ve PTT takımları evet. vardı. Ve bu takımlarda Karadenizli futbolcular vardı. Yani o şeridi gözünüzün önüne getirin. Hı hı. Samsunlu, Ordulu, Giresunlu ve Trabzonlu futbolcular vardı. Ve bunlar en azından 3-4 futbolcu mutlaka bu takımlarda yer alıyordu. Ama ne zamanki ikinci lig kuruldu yahut Anadolu takımları lige çıkmaya başladılar, o zaman böyle kopmalar oldu. Herkes kendi şehrindeki takımlara gitmeye başlayınca Ankara'da biraz zafiyet başladı. Hı hı. Yani futbolcu potansiyeli yeterli olmamaya başladı ve düşüşler başladı. Tabii bu düşüşler sadece Karadenizli futbolcuların kendi şehirlerine gitmeleriyle ilgili değil. Ekonomik Tabii. olarak zorlandılar. İdari olarak zorlandılar. Demirspor bir müessese takımıydı. Tabii. PTT müessese takımıydı. Şekerspor müessese takımıydı. Tabii buradaki yönetimlerin futbola bakışları, spora bakışları da kulüpleri, takımları olumlu ya da olumsuz etkilemesi açısından önemliydi ve Ankara büyük bir erozyona uğradıktan sonra şimdi bir tek Gençler Birliği takımı kaldı. Şimdi Gençler Birliği takımına da baktığımız zaman İlhan Cavcav kulüp başkanı hı hı. öyle bir fedakarlıkla bu kulübü ele aldı ve de amatör kümeye giden bir Gençler Birliği takımını Süper Lig'e kadar taşıdı. Hı hı. Ha, Gençler Birliği'nin bu başarısında İlhan Cavcav'ın katkısı mutlaka çok büyük ve ben ona hep şöyle bakıyorum. O bir işletmeci,
evet.
bir tüccar. Hı hı. Yani o kendi işindeki başarıyı Gençler Birliği'ni işletirken de kullanınca hı hı. Gençler Birliği bugünlere kadar geldi ve de ligi de iyi bir yerde bitirdi. Ama hep Ankaralı futbol severlerin gönlü Ankara'dan bir takımın şampiyon olması evet. şeklindeydi. Ama bunu yönetimler mi istemiyor? Yani kulüp yönetimleri mi istemiyor? Çünkü o çok büyük yük getirecektir kulübe. Çok büyük transferler yapacaktır.
Evet.
Ve çoğunlukla da ligden düşmeme düşüncesi daha çok ön plana çıkmaya başladı.
Bu iki takımın da ligde zirveye oynadığı dönemler oldu. Ersun Hoca'yla, Ankara Gücü'nde yine tabii. iki takımda da Ersun Hoca'yla. Evet. Ama dediğiniz gibi üçüncü sırada, belki ikinci sırada kaldıktan sonra tekrar evet. geriledi o evet. takımlar.
Bir de Türk futbolunda hep şu oluyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray nasıl olsa şampiyonla oynayacaklar. Bunlara Trabzonspor da eklendi. Hı hı. Ligde kalmayı garantiledikten sonra takımların çoğunda bir bahar evet, keyfi başlar. Yensek de olur, yenilmesek de olur şeklinde futbola bir bakış açısı gelir. Onun için ligden düşmemeyi garantileyen takımlar biraz işi gırgıra vururlar dersem evet. yanlış olmaz.
Evet. Tansu abi, sohbet çok keyifli gidiyor. Sizi de yoruyoruz ama.
Rica ederim. Kadar... Benim için çok büyük keyif. Biz 90 dakika, 120 dakika konuşmaya alışkınız onun için.
Şimdi o yüzden ben de biraz rahatım. Şimdi olimpiyatları da soracağım. 2027 Türkiye evet. İstanbul'la aday ama bir Avrupa'daki iki finali değerlendirelim. Sonrasında da olimpiyatları konuşalım. Artık son 11-12 dakikamız kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin eşiğinden döndüğü finalde Chelsea ve Benfica karşı evet. karşıya gelecek. Önce bu maçı konuşalım, sonra Şampiyonlar Ligi'ni soracağım. Ne düşünüyorsunuz bu finalle ilgili Tansu abi? Chelsea-Benfica maçı.
Chelsea-Benfica maçı. İki farklı futbol ekolünün karşı karşıya geleceği bir maç olacak. Bu Portekiz futbolu Brezilya'yı örnek evet. alan ve Brezilyalı futbolcuların çok olduğu, teknik kapasitenin çok ön plana çıktığı bir ekolün takımı. Öbür tarafta İngiliz futbolunun bir ekolü, hı hı. uzun toplarla oynayan, dayanıklılığı ön planda tutmaya çalışan. Ama artık eskisi kadar İngilizler'de çok uzun topla oynamak yerine özellikle yabancı futbolcuların, Avrupa'dan gelen futbolcuların katılımıyla onların da tekniği ön plana aldıkları ama dayanıklılıklarının da yine çok fazla olduğu bir ekol olduğunu düşünürsek çok ortada bir karşılaşma. Hı hı. Yani belki 120 dakikaya kadar gidebilecek bir maç olarak düşünüyorum ben Benfica Chelsea maçını.
Bu finali böyle değerlendirdik. Evet. Gelelim Şampiyonlar Ligi finaline. Hep hayal şuydu. El Clasico finali. Belki UEFA'nın hayali bile bu olabilir, olabilir diye söyleniyor. Evet. Ama Almanlar bu oyunu bozdu. İki Bundesliga ekibi. Alman Ligi maçlarını da anlattınız. Evet. Uzun yıllardır Alman Ligi'ni de takip ediyorsunuz. İki Bundesliga ekibi. Bayern Münih şu anda fırtına gibi esiyor. Borussia evet. Dortmund büyük başarı elde etti. Bu finali nasıl değerlendirirsiniz Tansu abi?
Burada Bayern Münih şanslı diye düşünüyorum ben. Çünkü Bayern Münih'in hem futbolcu kalitesi hem teknik adam düşüncesi hem geçmişine baktığımız zaman Dortmund'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ha, bu futbol topu tabii her zaman belli olmaz, yuvarlak. Evet. Kimin kazanacağı, kimin kaybedeceğini şimdiden kestirmek zor ama ben Bayern Münih'i bu konuda şanslı buluyorum. Çünkü Bayern Münih gerçekten müthiş bir çıkış yakaladı bu sezon özellikle ve de çok hızlı top oynayan, gol pozisyonlarını çok sayıda bulan bir takım. Dolayısıyla Dortmund karşısında çok daha şanslı. Bir de ligde karşılıklı oynadıkları için birbirlerini de iyi tanıyan iki takım. İşte teknik direktörlerin taktik anlayışları, futbolcuların sahadaki yaratıcılıkları oyunun kaderini etkileyecek. Bu konuda Bayern Münih'i biraz şanslı buluyorum ben.
Belki de bu şanslı bulmanızın en önemli sebeplerden biri de yarı final mücadeleleri. Barcelona'yı perişan etti değil mi?
Yani
7 golle.
Barcelona uzaydan gelen takım denilirken birdenbire bir Bayern Münih takımı çıktı karşısına ki Barcelona'nın beklenmedik sonuçlar almasına neden oldu.
Peki Tansu abi şöyle bir görüş var, ona katılır mısınız? Bayern Münih efsanesi geri döndü. Zaten bir efsaneydi Bayern Münih sizin meslek hayatınızda.
70'li yılların en büyük takımıydı tabii.
Avrupa'da.
Avrupa'da
en büyük takımıydı. Bayern Münih efsanesi geri döndü ve Barcelona efsanesini sona erdirdi diyenler var. Siz bunlara katılır mısınız?
Şimdi Barcelona'nın teknik direktörü ya da yaratıcısı Bayern Münih'e geliyor.
Evet.
Değil mi?
Guardiola
geliyor. Demek ki Bayern Münih daha büyük bir atılım içinde olacak. Barcelona takımı da herhalde artık o kadar çok pas yapmaktan, top dolaştırmaktan sıkılmış olacak ki onlar da yeni bir arayışa girme durumunda olacaklar. Ben bir futbol sever olarak bir süre sonra Barcelona takımını seyretmekten sıkılmaya başladım. Evet. Çünkü oyunu çeşitlendirmiyorlar. Oyunda bir yenilik yok. Pas. Tamam, futbolun doğası pas ama bu kadar çok pas yaptığın zaman da karşıda oynayan futbolcu da sıkılıyor, seyirci de sıkılıyor. Onun için Barcelona bir yeni arayış içinde olabilir.
Bu finalde böylece noktalamış olduk. Sevgili dinleyiciler, Tansu Polatkan'la sohbetimiz devam ediyor ve artık son 8 dakikaya girdik. Tansu abi, şimdi siz olimpiyatlarda görev aldınız. Kaç olimpiyat var meslek hayatınızda? Görev yaptınız.
3 olimpiyat.
3 olimpiyata var, gittiniz. Evet. Olimpiyatların orada o atmosferi çok yakinen teneffüs eden bir isimsiniz. Bir spor adamısınız, spor yayıncısınız. 2020'de Türkiye İstanbul'a aday olimpiyatlara. Bu olimpiyatları alırsak bize ne katar? Tabii çok büyük şeyler katacak ama sizin bu konuya bakışınız nedir ve alma şansımızı nasıl görüyorsunuz?
Şimdi olimpiyata sadece tesis olarak bakmamak gerekiyor. Yani tamam, tesisleri yaparız, spor salonlarımız olur, yüzme havuzlarımız olur, tenis kortlarımız olur, futbol sahalarımız olur. Ama olimpiyat için ülkedeki yahut olimpiyatın yapılacağı şehirdeki bütün ünitelerin sağlıklı çalışması lazım.
Evet.
Yani cereyan kesilmeyecek, su kesilmeyecek, iletişim kesilmeyecek, servis otobüsleri zamanında gelecek, çalışanlar işlerini doğru yapacak. Yani olay sadece tesis yapmakla değil. Bunun dışında bir de sporcun olacak. Yani ana sporlar nedir? Atletizmdir, yüzmedir, jimnastikçidir. Bunlardan da en azından çıkıp koşacak, madalya alacak, bizim seyircimizi coşturacak sporcularımızın olması lazım. İşte bunun için de daha 7 yıl gibi bir uzun zaman var. Bu sporcuları yetiştirmemiz gerekiyor. Yani dediğim gibi olimpiyat sadece spor olarak düşünülmemeli.
Evet.
Organizasyonun bütünlüğünü dikkate almak lazım. Ben gittim bütün organizasyonlarda, 8 Dünya Kupası'na gittim. 3 olimpiyata gittim. Avrupa Futbol Şampiyonalarına gittim. Servis otobüsleri en basiti. Basın merkezine gideceksiniz. Otelinizden saat 10.01'de çıkarsınız. Son 10.04'te otobüs gelir sizi duraktan alır.
Dakika değişmez değil mi?
Dakika değişmez.
Evet,
yani
evet.
Kafanızda acaba bu otobüs gelmeyecek, ben buradan taksiye mi binerim, yürüyerek mi giderim diye bir endişe olmayacak.
Doğru.
Yani onun için olayı bütünüyle düşünmek lazım. Sadece spor tesisi yapmakla olay bitmiyor. Dediğim gibi çalışanların güler yüzlü, işlerini sever olması lazım. Hiçbir şeyin aksamaması lazım. Tabii ki şansımız var çünkü neticede Türkiye'yi seçecek olanlar ya da olimpiyatın yapılacağı kenti seçecek olan insanlar da o şehri, o ülkeyi merak eden insanlardır.
Tabii.
Yani ilk defa belki Türkiye'ye gelecek, belki ilk defa İstanbul'u görecek, Ankara'yı görecek ya çeşitli yerleri görecek insanlar, Türkiye'yi de merak edenler vardır. Onun için olimpiyat şansımız diğer ülkeler kadar var.
Tansu abi, şu anda bir soru geldi dinleyicilerimizden. TRT birincilikte veya ikincilikteki playoff maçlarını yayınlayacak mı diye. Buna ilgili bilginiz var mı?
Bu konuda ben hiç cevap verebilecek durumda değilim.
Net bir şey yok çünkü. Yanlış bir şey söylemiyorum.
Çünkü o ayrıca federasyon tarafından ihaleye
çıkartılacak. Ayrıca değil mi?
Evet, öyle tahmin ediyorum. Çünkü PTT 1. Ligi TRT'deydi ama playofflar farklı olabilir. Onun için onu konuda bir yorum yapmak istemiyorum.
Sözünüzü kestim. Olimpiyat konuşuyorduk. Çok da heyecanlıydık. Güzel konuşuyorduk. Evet. Bu soruyu da atlamayalım istedim. Tansu abi, hangi şehirlerde olimpiyata katıldınız? 3 tane olimpiyat var dediniz ya.
Los Angeles'ta var. Pekin'de bulundum. Başka bir üçüncü olimpiyat.
Şimdi Seul mü?
Yok, Seul değildir.
Londra mı?
Londra'da değildi. Barcelona'da. Barcelona'da. Evet, üç olimpiyatta bulundum.
Ve üçünde de hiçbir aksaklık olmadı değil mi?
Hiçbir şekilde. Hiçbir şey aksamıyor. Hı-hı. Yani bir kere en güzel tarafı o. Dediğim gibi aradığınız bir kere bilgisayar sistemi müthiş. Bütün spor dallarıyla, bütün sporcularla ilgili bilgileri alabiliyorsunuz. Seyahate gidecekseniz hangi saatte, nereden otobüs kalkıyor, hangi uçakla gidebilirsiniz. Bulunduğunuz basın merkezinde seyahat acenteleri var. Biletinizi alabilirsiniz. Gittiğiniz yerde stada girmek için ya spor salonuna girmek için nereye gideceksiniz, kimden ne alacaksınız. Bütün bunların bir bütün halinde olması gerekiyor ve bunları ben yaşadım. Dediğim gibi hiçbir sıkıntımız olmadı. Herkes işini çok doğru bir şekilde yaptığı için biz de yayınlarımızı çok rahatlıkla yaptık. Hatta arkadaşlarımızın bir kısmı gerçekten fedakarlık yapıp araba kiraladığımız halde otomobillerin giremediği yerden koşarak bant yetiştirdiler falan. Böyle keyifli zamanlar, keyifli işler oldu. Yani olimpiyat sadece spor olarak değil, bütünüyle düşünülmesi gereken bir organizasyon.
Bir kültür işi diyebiliriz aslında.
Tabii olimpiyat kültür işi, bir sosyal iş. Bir kere üniversite öğrencilerinin, lise öğrencilerinin bu işlerde görev alması gerekiyor. Ki işlerin aksamaması, insanlarla tanışması, insanlara hizmet etmesi çok önemli. Hizmet sektörü çok önemli bir kere.
Doğru. Şimdi mesela bizim bir kaçamak noktamız vardır. Hep Akdeniz ülkesiyiz deriz. Kimi zaman böyle zorda kaldığımızda İspanya'da bir Akdeniz ülkesi. Barcelona'da yaşadın. Tabii. Hadi Amerika'da tamam. Los Angeles'ta, Pekin'de, Çinler tamam, disiplin tabii, var. Tabii. Ama İspanya'da hiçbir aksaklık olmadı hiçbir dediğimize göre olmadı. Demek ki biz bu işi eğer yapmak istiyorsak bu tip aksaklıkları tabii, sıfırlamamız minimuma değil sıfırlamamız gerekiyor.
Sıfıra indirmemiz lazım. Tabii. Yani kimsenin bir işi aksattığı zaman bahanesi olmaması gerekiyor.
Evet. Tansu abi, çok keyifli bir sohbet oldu. O kadar çok konuşulacak şey var ki önümüzdeki haftalarda yine sizi misafir etmek
tabii,
istiyoruz.
Tabii memnuniyetle.
Çok keyif aldık. Futbolu konuştuk. Avrupa kupalarındaki finali konuştuk. Olimpiyatı konuştuk. Biz çok teşekkür ediyoruz.
Ben bizim
kırmadınız,
ediyorum.
Misafirimiz oldunuz.
Ben de çok memnun oldum gerçekten. Hem yıllarca dinlediğim Meteoroloji Radyosu'nda benim de sesimin çıkması gerçekten bana çok büyük keyif verdi. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, bugün bir meslek büyüğümüz, bir duayenimiz, TRT Spor Servisi'nin efsane isimlerinden bir tanesi Tansu Polatkan abimiz misafirimiz oldu. Keyifli bir sohbet oldu. Ümit ediyorum siz de keyif almışsınızdır. Biz önümüzdeki hafta Salı gününde yine karşınızda olacağız. Bu kez kupa finalini konuşacağız. Ezra Türkiye Kupası'nda önümüzdeki çarşamba günü Ankara'da oynanacak karşılaşma Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında ve bu maç 20.45'te başlayacak. O maçı konuşmak üzere önümüzdeki salıya randevu verelim ve şimdi veda edelim. Biz önümüzdeki salı gününe kadar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz efendim. Hoşçakalın.
Atışı.